Atiye Bey, merhaba.
Hoş geldiniz Semihciğim.
Çok teşekkür ederiz. Yine muhteşem bir ev sahibi.
Estağfurullah. Size ne yapsak azdır. Bu vesileyle izleyicilerimizi de evimizin içine davet ediyoruz. Onlara da minnettarlığımızı sunalım.
Nasılsınız?
Tabii ki abone olup o
beğenme, katıl butonu, hepsi ne varsa.
Bütün butonlara basın abi. Bütün herkes şu anda siyasette de moda bütün tuşlara basın.
Evet, herkes basıyor. Biz de basalım. Siz de basın. Atiye Bey, çok yoğun siyasi ve ekonomik gündemin içerisindeyiz.
Tamam.
O yüzden hızlıca konuya gireceğiz. Ama sponsorumuz Info Yatırım'a. Çok
Anladım.
teşekkür ederiz. Infovarant.com'u tanıtacağız bugün. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen kısımlarda videonun. İstiyorsanız hemen başlayalım. Çünkü gündem hem yoğun hem gergin.
Evet.
Şimdi Atiye Bey, geçen programlarda dediniz ki siz biraz böyle pozitif ve olumlu bakıyorsunuz ekonomiye, gidişata. Ama hep de şehrin düşüyorsunuz. Yeni bir şok olmazsa, siyasi şok olmazsa, özellikle Türkiye içerisinde. Sanki o siyasi şok olacak gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta yaptığı konuşmada büyük bir ahtapottan bahsetti. Ekrem İmamoğlu'nun merkezde olduğu ve bu ahtapotun her yere sardığını ve bunun da hem dışarıda hem içeride hem iç dünyasında hem medyada nerede rastlanırsanız bulunduğunu, istihbaratta, dış istihbaratı kastettiğini düşünüyorum. Ve buraya anladığımız kadarıyla bir operasyonla silsilesi ve Ergenekon'daki gibi dalga dalga operasyonların bir habercisi gibiydi. Ahtapot, şöyle bir soru size devredeyim sözü. Ahtapot Türk ekonomisini yer mi? Yutar mı?
Ya eğer bu bahsettiğin şekilde dalga dalga, yani Ergenekon, Balyoz ve FETÖ operasyonları buna benzer bir şok yaşarsak, zaten yıllardır bu tip siyasi hatalarla yönetilerek iyice zayıflayan Türkiye ekonomisinde krize gideriz. Çok açık söylüyorum. Yani yazın Türkiye'de bir şey olmaz da kış aylarına geldiğinde dış konjonktür ne kadar yardımcı olursa olsun Türkiye halkı bu siyasi gerginliği kaldırmaz ve çok basit bir şey yapar. Önce döviz döner, sonra parasını yurt dışına gönderir ve hatta bankalardan çekip altın ve yastık altı yapmaya başlar. Erdoğan altından kalkamayacağı bir deprem enkazının altında kalır. Bu kadar basit. Ama hakikaten Erdoğan bu kadar ileri gidecek mi diye soruyorsan, rasyonel olarak akıl almaz bir şey hata yapar. Ne gerek var diye soruyorum kendime.
Böyle bir siyasi operasyon, siyasi süreci ekonomideki en az hasarı atlatmak için yeterince malzeme ve ekip yok, ekipman yok mu? Mesela Merkez Bankası'nın Mehmet Şimşek'in elinde.
Ya var. Bir süre Merkez Bankası rezervlerini satarak dövizdeki baskıya dayanabilirsin. Ardından da faizleri artırırsın. Üçüncüsü de Sayın Kavcıoğlu'nun son döneminde ve seçimlerden önce olduğu gibi de zımni sermaye kontrollerine gidersin. Yani Türkiye'den dışarıya kuruş çıkartmazsın. Ama bunlar işin finansal boyutu. Ekonomideki güven şoku, yani tüketicinin pazardan elini ayağını çekmesi, şirketlerin yatırım yapmaması veya faaliyetlerini küçültmesi akıl almaz bir durgunluğa sebebiyet verir. Ve bütün bunlar da Erdoğan'ın oylarını düşürür. Çok açık konuşalım. Hani CHP muhalefette ama CHP seçmeninin çoğu tuzu kuru ve hatta az çok kendilerini bu tip şoklara karşı koruyabilen mesleklerde çalışıyorlar ya da birikimlerini yönlendirebiliyorlar. AKP ve MHP tabanında zayıf ve korumasız insanlar çok daha fazla. Dolayısıyla onların üstüne yıkılır bu enkaz.
Ya Berit pek öyle değil gerçi.
Sana kesinlikle katılıyorum. Yani bu Sayın Erdoğan ahtapot konuşmasını izledim. Hakikaten bir hayal dünyası kurulmuş. Türkiye gibi devletin toplumun en ince damarlarına kadar girip herkesi kontrol ettiği bir dünyada böyle bir örgütün kurulması, operasyon yapması falan tamamen saçma. Halk da ikna olmuyor zaten. En son işte TİM araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi vardı. İmamoğlu 12 puan önde gözüküyor. Kimi koysanız Erdoğan'ı yener. Bir de şunu da söyleyeyim. Biliyorum kısa kısa konuşmak istiyorsun ama yani eğer sarayda birileri dinliyorsa belki Sayın Erdoğan'a fısıldar. Benim de Türkiye'ye bir hizmetim geçmiş olur. Ya akıl almaz bir global konjonktürü yakaladık. Hakikaten yani yelkenler şu anda kuzeye çevrilmiş ama güneyden öyle bir rüzgar esiyor ki. Yani yelkeni doğru yöne yöneltsek bu PKK'nın kendini feshetmesinden sonra Türkiye'de demokratikleşmeyi getirecek bir anayasada bütün paydaşları birleştirmek, bu vesile hukuk sistemini tamir etmek, en azından göstermelik de olsa bu yolda gitmek 2 yıl içinde Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getirir. Ha sonra bunlar olmayabilir ama zamanı kurtarırız. İşte Trump'ın desteğini, Suriye'deki gelişmeleri Türkiye'de insanların kazancına ve istihdama dönüştürebiliriz. Erdoğan bu fırsatı kaçırırsa ne tarih ne seçmen onu affetmeyecektir.
Bu ahtapot mevzusunu kapatmadan şunu sorayım. İş dünyası var. Bir de Özgür Özel FZK var biliyorsunuz. FZK kazan. O da bir gerginlik yarattı piyasada. Şimdi iş dünyasıyla ilgili de bir tane bugün gördüm. Bir tane büyük bir holdingin sahibi tutuklanmış.
Gizli gizli yapıyorlar.
Gizli gizli tutuklanmış. Sonradan medyaya yansıdı. Herhalde doğru. Bir teyit ben şu an için görmedim ama doğrudur. Bu iş dünyasının operasyonundan mı yoksa Özgür Özel'in operasyonu da yani çok büyük bir şey. Ana Muhalefet Partisi ve Türkiye'nin Birinci Partisi'nin liderine fezleke hazırlanıp dokunulmazdan kaldırılması yargılaması çok büyük bir şey. Yani hangi iki büyük daha büyük piyasa için?
İkisinin değişik etkileri olur. İkincisi halkın ki genel olarak tüketici tabanlıdır. Yani halkın davranışlarını tüketicinin davranışları olarak modelleyebiliriz. Çok geniş anlamda halkta bir güven şokuna sebebiyet verir. Mesela Erdoğan'ın gözü gibi baktığı konut ve inşaat sektörü hemen çöker. İş dünyasına yapılan operasyonlar borsayı yakından ilgilendirir. Çünkü borsadaki şirketlerin de başına böyle bir şey geleceği algısını yapar. Dış dünyadan gelecek parayı ciddi bir şekilde engeller. Ve işte bu İmamoğlu skandalında da gördük. Kurumsalların çok fazla döviz borcu var. Vadesi kısa vade olan döviz borcu var. Hızla döviz tutmaya ve meşru nedenlerle teminat olarak yurt dışına döviz çıkartmaya başlarlar. Ve ciddi bir istihdam kaybı yaşarız. Yani birincisi tüketim, ikincisi de arz taraflı bir şok olur. Ama çok fark etmez.
Sonuç açık. Aynı.
Sonuç aynı. Sonucun hepsi dövize gidiyor. Türkiye gibi sürekli döviz açığı olan ve ülkedeki döviz varlığının sürekli olarak işte Merkez Bankası'yla bireyseller arasında gidip döndüğü bir ülkede bu tip şeyleri yaparken çok dikkatli olmak lazım.
Atiye Bey, piyasaya konuşmuşken sponsorumuz Info Yatırım'dan bahsedelim istiyorsanız.
Infox.
Info Yatırım bir yıl aşkın sürede Borsa İstanbul'da varant ihracı yapıyor.
Evet.
Varantlar tıpkı hisse senetleri gibi borsada işlem gören opsiyon ürünleri. Hem riskten korunma hem de kardeşi yatırım fırsatları sunuyor.
Varantları biraz tanıtalım çünkü çok enteresan bir enstrümandır. Ben de biraz hani
biliyorsunuz
amatör olarak bu konuları bildiğim için. Varantların en önemli özelliklerinden biri risklerinin sınırlı olması. Maksimum kayıp ödeyeceğiniz varant primiyle sınırlı. Buna karşılık eğer doğru yönde pozisyon aldıysanız kazanç potansiyeli teorik olarak sınırsız. Örneğin Garanti BBVA hissesi %5 yükseldiğinde 10 misli kaldıraç kullanan bir alım varantı %50 değer kazanabilir. Yani hisse 110 TL'den 115,5 TL'ye çıkarken varant 0,40 TL'den 0,60 TL'ye kadar yükselebilir. Bu sayede düşük maliyetle yüksek getir elde etmek mümkündür. Info yatırımın varantıları BIST 30 hisseleri, BIST 30 endeksi, altın, gümüş, dolar, TL ve Euro TL gibi birçok dayanak varlık, temel varlık üzerinden işlem görüyor. Ayrıca infovarant.com varant V ile yazılıyor. İsimli kullanıcı dostu web sitesi de mevcut. Bu sitede varant pusulası ve hesap makinesi gibi araçlarla ki benim en çok önem verdiğim şey analiz yapmak mümkündür.
Analiz çok seversiniz. Bu endeks ya da hisse fark etmeksizin finans riski yönetmenin ne kadar önemli olduğunu son yıllarda hep birlikte Türkiye'de özellikle çok iyi deneyimledik. Bu nedenle herkesi infovarant.com sitesini mutlaka incelemeyi rica ederiz. Tabii ki aşağıda ve destek hattı da her sorunuza cevap vermek için sizleri bekliyor diyelim. Ve istiyorsanız gündemimize devam edelim. Şimdi Atilla Bey, borsa dediniz. Borsa demişken yine tartışılan bir konu. Bank of America, BOFA. Son dönemde, son günlerde çok ciddi satış yaptı.
Evet.
İktidara yakın medya bunu bir tırnak içinde her zamanki gibi bir operasyon olarak lanse ediyor. Siz bu işin içinde derken yanlış anlamayın yani finansal piyasanın içinde olmuş bir insan olarak. BOFA'nın bu hareketi yani büyük satışını, gerçi hep satar ama aldığında pek haber olmaz, sattığında çok haber olur.
Evet, 16 milyar aldığında haber olmuyor.
Aynen öyle. Veya 16 milyar aldığında şöyle bir haber olur. Türkiye ekonomisi uçuyor.
Evet. Gibi. Onlar dahi ikna oldu.
Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu tartışmayı?
Vallahi cehaletin boyutlarına şaşırıyorum. Deutsche, BOFA bunlar mal saklayan kurumlardır. Aracı kurumlardır. Fon yönetim şirketleri değildir. Fon yönetim şirketleri adına işlem yaparlar. Dolayısıyla onları suç tutmak mantıksız. Onlara bir emir gelmiştir. Bunu icra ediyorlardır. Yani bunu bile anlamıyor Türkiye. Satışların sebeplerini bilemem. Bunların bazıları gelişen piyasalar geneliyle ilgili kaygılar olabilir. Siyasi operasyonlardan korkanlar olabilir. Ama veyahut da çok kısa vadede girip çıkan çeşitli hisse senetlerinde şey yapan tipler olabilir. Ama yani sürekli olarak borsa düştüğünde ya da döviz çıktığında ya da Türkiye'de bir ekonomik şok olduğunda yabancıları suçlamaktan artık vazgeçelim ya. BOFA hukuk önünde Türkiye'de bu işi yapan, Türkiye'deki varlık yöneticileri adına işlem yapan aracı kurumlardan farklı değildir. Ve ona bir farklı muamele yapmak, farklı niyet atfetmek de biraz geri kalmıştır örneğidir açıkçası.
Cevdet Akçay, Cemal Meşimşek. İkisinin önemli açıklama oldu bu hafta içinde. İstiyorsanız Cevdet Akçay'dan başlayalım. Muhtemelen hoşunuza gitmişti çünkü
evet.
Açıklamaları.
Evet.
Ne diyorsunuz Cevdet Bey'in hem büyüme, enflasyon, faiz üzerine yaptığı Ve biraz da abatından sopa gösterdi. Seviyor onu, o işi yapıyorsunuz. Daha önce de yapmıştı.
Evet, valla Cevdet Hoca helal olsun. Çok açık konuşuyor. Ben Merkez Bankası Başkanı olsam aynı kelimelerle ifade ederdim.
O yüzden olmuyorsunuz.
Türkiye rahat olun arkadaşlar. Öyle bir teklif falan kesinlikle yok. Yani çok güzel bir şey söylüyor. Yani bu kadar enflasyon yükselmişken bunu makul seviyelere düşürmenin maliyeti olacak kardeşim. O da ekonomik büyüme ve istihdam. Her zaman ekonominin en temel kurallarından biri, yaptığınız her şeyin beraberinde bir ödünleştirme getirdiği veya bir karar getirdiğidir. Yani Türkiye bir karar vermek zorunda. Ben 30 enflasyonla mı yaşayacağım, yoksa kısa bir süre yine resesyona katlanıp enflasyonu 5'lere 10'lara indirebilecek miyim? Merkez Bankası diyor ki bana verilen misyon enflasyonu düşürmek, Sayın Cevdet Akçay'ı kastediyorum. Bunun için de enflasyonu da hani 5-10'a düşünceye kadar değil ama o tarafa saptığımızı görünceye kadar da para politikasını sıkı tutacağız. Herkes ayağına denk alsın diyor. Ve çok güzel bir şey söylüyor. Yani belki söyleyiş tarzına katılmam ama şunu söylüyor. Siz diyor sürekli olarak fiyatlama veya ücret talep isteklerinizde enflasyonu yüksek tutarsanız bu işin altından kalkamayız. Korkmanız veyahut da enflasyonun düşeceğine inanıp şu veya bu sebepten fiyatlama davranışlarını değiştirmeniz lazım ki dezenflasyona gidelim. Korkmanız da iyi bir şeydir diyor bu anlamda. Ve çok gerçeği söylüyor. Şöyle düşünelim işte bu sert iniş, ani iniş. Ya bunlar örnektir. Kesinlikle böyle bir şey istediğimden de değil, olacağından da değil ama işte bu merkez faizleri arttırdı ve bir sene indirmeyeceğine dair beklenti oluştu. Konut piyasası çöktü. Oto piyasası çöktü. Kredi alışverişler çöktü. Şimdi ölüp karalar bağlamayalım. Aksine bunun beraberinde bütün o ürün ve hizmetleri sunan şirketler derhal fiyatlarını indirmek zorunda kalacaklar. Ve bir miktar istihdam kaybı olacak ama bunun karşılığında bütün toplumun refahını arttıracak bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. Ve gerçekten de bu işi başka türlü çözmenin hiçbir imkanı yok.
Ama şimdi Cevdet Bey sanki danışman dışarıdan bir danışmanlık veriyormuş ekonomiye gibi gözüküyor. Sonuçta politika setinin bir mimarlarından bir tanesi. Aa. Ve böyle bir şey uygulamıyor. Kendisi de söylüyor zaten. Bugüne kadar olmadı diyor. Bugünden sonra olması da zor. Yani bu biraz ben doğruyu söyleyeyim de yapmadı ama.
Yok ben o mesajı yani şeye tepki olarak gördüm. Şimdi tabii Merkez Bankası faiz arttırınca ilk akla gelen soru ne zaman inecek? Hem iş dünyasında hem uzmanlar arasında. İşte Haziran'da indirir. Sonraki toplantısı ne zaman? Ağustos'ta mı Temmuz'da mı? Bence o beklentilerin önünü kesmek için söylüyor bunları. Yani biz dövize tepki olarak değil, enflasyonda istemediğimiz trendler oluştuğu için tepki verdik. Ve o düşmeden de kesinlikle yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Daha uzun ve daha sıkı bir para politikasına hazırlıklı olun mesajını veriyor. Bir de şunu söyleyeyim, yani Avrupa Merkez Bankası'nda da, Fed'de de, Japon Merkez Bankası'nda da guvernörlerin çok değişik fikirlere sahip olması hiç de şaşırtıcı bir şey değildir. Toplumda da tepki artmaz. Ben başka bir şekilde de yorumladım. Biraz spekülatif olabilir. Yani tamam Cevdet Akçay sözünü hiçbir zaman esirgemeyen ve siyasete angaje olmayan akademisyen karakteri öne çıkan bir şahsiyet. Ama sarayla Merkez Bankası arasında bir diyalog geçmeden bu kadar açık konuşulabileceğini de zannetmiyorum. Sonuçta kendisi kendi pozisyonunun ona verdiği sınırları da bilir. Şunu demek istiyorum. Bence en azından bir süreliğine Erdoğan bu büyümeden fedakarlık yapılmadan enflasyonun ve faizlerin düşmesine imkan olmadığını kavradı ve Merkez Bankası'na bu konuda gerekeni yapma konusunda etki verdi diye düşünüyorum.
Peki, Mehmet Şimşek de açıklamada bulundu. Mehmet Şimşek diyor, tabo bir siyasi figür sonuçta. Tabo çok daha pozitif, gidişat olumlu, küçük bir yol kazası ama aynen gidiyoruz hedefe tarzı bir açıklama yaptı. Zaten seyircilerimizin çoğu izlemişti, okumuştu daha doğrusu. Siz Mehmet Şimşek'in sözüne nasıl yaklaştınız?
Ya doğru değil tabii ama yani şimdi konuşmanın yapıldığı yere bakmak lazım. Bu konunun Türkiye'de çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. Aslında ben de sosyal medyada Türkiye'ye, Türk izleyicisine hitap ederken, Türk ekonomisi anlatırken başka bir ton takınıyorum. Yabancılarla konuşurken başka bir ton takınıyorum. Bunun sebebi de onların baktıkları noktalar farklı. Hiçbir fon yöneticisi Türkiye'de çekilen izdiraba, çocukların et yiyemediğine, okula gidemediğine, İnsanların hapislerde çürütüldüğüne önem vermez. Onun derdi cari açıktır. Bütçe finansmanıdır. Dış borcun sürdürülebilirliğidir. Mehmet Şimşek de bunları anlatıyor. Ha isterdim ki yani Türkiye'de de gelip bir kere de çıksın, anlatsın. Yani işte fakirlerin sorunları, sosyal güvenlik sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu falan. Bu konuda ne gibi tedbirler alındığında açıklasın ama bunu yapmıyor. Bir şeyini daha çok eleştiriyorum. Ya bu Twitter üzerinden ya da X üzerinden mesaj verme bitirilmeli. Yani hazinenin resmi
evet
platformu. Hiç gerek yok ya. Yani her tarafa çekilebilecek, her şeyi şey yapacak. Haklı olarak şunu beklememek lazım. Mehmet Şimşek ya da yerine kim gelirse. Eğer Türkiye ekonomisi de bir rota değişikliği, ekonomik politika değişikliği olduğu konusunda mesaj verilecekse bunu verecek olan Erdoğan'dır. O bu mesajı vermeden diğerlerinin vermesinin hiçbir anlamı olmaz. Dolayısıyla ilk önce Sayın Erdoğan'ın, ben bazı konuşmalarında rastlıyorum işte bir takım fedakarlıklara katlanacağız falan gibi. Ama çok açık bir şekilde yani enflasyon için resesyona razı olacağız şeklinde bir ifadesi olmadan bunların çok faydalı olmayacağı düşüncesindeyim.
Ya bu kadar siyasi ortam gerginken, belirsizlik varken bir de bu kadar sıkı duruş uzun süre ve resesyon ihtimali ve seçime de artık 2-2,5 sene kalmışken çok bana olası gelmiyor. Başka yol da yok gerçi de.
Ya tabii yani orada Erdoğan'ın yani siyaset konusunda bu iki patikadan bahsettik. Evet. Riskleri yanlış tarttığına katılıyorum. Bence daha da otoriterleşme yoluna gidecek. Umudumu yitirmedim ama böyle olacağından korkuyorum. Bu çok yani kendi menfaati ve yeniden seçilme şansı açısından yanlış bir karar. Ama ekonomide şunu anlamış olabilir. Yani ben siyasette şeyleri iyice gereceğim ve halkın hoşuna gitmeyecek şeyler yapacağım. Bu da ekonomide bir takım maliyetler getirecek. Bunlardan hangisine katlanayım? Uzun süre faizleri yüksek tutmanın işte kredili alışverişlere getirdiği yük mü? Yoksa bir de bunun yanına halkı geçici olarak tatmin edecek popülist ekonomik politikalara dönmek mi? Ama bunun sonu enflasyon ve döviz şoku olur. Bu kararı doğru verdiğini, yani halkı ve seçmeni daha da kendinden uzaklaştırmak pahasına siyaseti gererken ekonomik politikaları rasyonel çizgide tutacağını görüyorum.
O şeye sebep olma Tire, şimdi siyasi gerilimi arttırıyorsunuz. O iç tüketim ne olursa olsun negatif etkiliyor. Bir de sıkı para politikası ve işte yüksek faizlerle esasında tüketimi yine yavaşlatıyorsunuz.
Evet.
Bu çok konuşulan ani duruşa sebep olur mu? Yani bir anda biz, gerçi çok ciddi bir yavaşlama var şu anda ekonomide ama daha da sert bir şekilde özellikle yaz geçtikten sonra bir ekonomik aktivitelerde yavaşlama hatta durma görüyor muyuz?
Ya çok sert bir yavaşlama yok. Yani anekdotlar bunu söylüyor. Ama elimizdeki rakamlarda bunu göremiyoruz. Ekonomide bir miktar yavaşlama olması normal. İlk çeyrekte tahminlere göre çeyreklik bazda %1 büyümüş olacağız. Bu çok hızlı bir tempo. Zaten yavaşlaması normaldi. Sert duruş için çok güçlü bir siyasal şok gerekir. İnşallah olmaz. Tamam. Senin dediğin gibi Özal'ın tevkif edilmesi gibi. Ama bunun dışında yani ekonomide iki çeyrek sürebilecek bir resesyonların falan ötesine ve çok sığ resesyonların ötesine gidebileceğimizi pek zannetmiyorum doğrusu.
Şimdi batık borçlar artıyor. Son bir yılda batık kredi kartı borçları %220 artı. Tüketici kredilerinde ise %130 artış var. İffas ve Konkordato ile konuşuyoruz zaten sizinle. Toplam borç tutarı, batık borç tutarı 166 milyar lira aştı. İnan Bey'in paylaşımından okuyorum bunları. Siz burada bazıları bunu çok ciddi bir bozulma sebep olduğunu ve bunu çok da sürdüremeyeceğini, hatta bunu yani mevcut politikanın sürdürürse bunun geometrik bir artışla hızla artacağını söylüyor. Siz burada bir risk görüyor musunuz?
Konkordato'ları ayıralım. Öteki rakamlarda şahsiyetlere hürmetimi hiçbir şekilde eksiltmeden, istemeden halkı yanıltıcı bilgi verdiklerini düşünüyorum. Bu yüzdelerdeki artış oranlarını manşete taşıdığınızda insanlar büyük bir sorun var zannederler. 160 milyar kredi, 10 trilyon kredi taşıyan bankacılık sistemi için batması hiçbir anlam ifade etmez. Anlam ifade etmez.
Banka için etmez de o batan, onların hepsi eve insan ya, onun için eder mi?
Ya onlar için eder tabii. Yani eyvallah ama burada iki tarafı da görmek lazım. Krediyi veren de suçlu, krediyi alan da suçlu be kardeşim ya. Yani şunu anlıyorum, onları bir kenara koyalım. Evine ekmek getirmek için kredi kartı veyahut da kredi alan, kredi kartı kullanan veya kredi alan hiçbir şey söylemem. Yani sonunda evine ekmeğini getireceksin.
Tabii ki.
Ama onun dışında ya arabasını yenilemek, yok işte evine televizyon almak, şunu için kredi almış, batmış yani. Açıkçası bu yani yapmasaydı kardeşim benim sorunum değil ki. Toplumsal bir sorun da değil. Şimdi resmi rakamlara baktığınızda herkes gülecek. Yani BDDK'ya göre bankaların sorunlu veyahut batık kredi oranları 2'den 3.5'a çıkmış. Bu %10'un altında kaldığı sürece makroekonomik anlamda bir risk teşkil etmez. Biz eğer yoksulların veyahut da geliri yetersiz olanların kredi almasına mani olmak istiyorsak ve batıkları engellemek istiyorsak bunu makro ihtiyati tedbirlerle düzenlemek lazım. Yani siz kredi kartı limitlerini arttırıp ben şunu anlayamıyorum ya. Yani benim cep telefonumu her akşam temizliyoruz. Çünkü yani hiçbir şey yapmadan, tetkik yapmadan bana şu kadar TL kredi vermeyi teklif eden 10 tane banka çıkıyor karşıma. Yani devletin bu konuda ciddi bir tedbir alması, eğer vatandaş finansal bilinçsizliği yüzünden kendini kredi kartı harcamalarında veyahut da kredilerdeki oluşabilecek şahsi batak iflas riskinden koruyamıyorsa devletin bu yükü yüklenmesi lazım. Şu anda konkordatoları daha önce de bahsettim. Henüz tehlike noktasına gelmedi. Orada da batan şirketlerin sayısı şu anda çok düşük. Binde ikilerde ölçülür. Ama bu tempoyla gittiğimizde evet yani toplumsal şikayetlerin ciddi boyutta arttığını göreceğiz. Şunu göremiyoruz. Konkordato takip çok güzel bir iş yapıyor. Belki merkez güncesi bize yardım olur. Şimdi Atilla Yeşilada Holding'in batmasıyla 5 sektöre hizmet verip 10 sektörden tedarik sağlayan ve 7 bankayla çalışan bir şirketin batması arasında çok büyük fark vardır. O bir ağın ortasındadır ve o ağın ortası göçünde bütün etrafındakiler zarar görür. Yani lokal fakat sistemik bir risk oluşur. Biz bu şirketlerin boyutlarını yani hiçbir haberde bunların cirosuna falan rastlayamazsın. Bunların bir araştırma yapılıp Türkiye'de ciro bazında, büyüklük bazında ne kadar şirketin battığını ve bunun toplamı olan oranlarını bilseydik çok daha rahat konuşurduk. Sıkıntı olduğunu kabul ediyorum. Şu anda Türkiye'de tabii ki parasal sıkılaştırmanın getirdiği, güçlülerin getirdiği sıkıntılar var ama öyle geri dönülmez, çöküş yaratacak, işte işçilerin sokaklarda kaldığı bir senaryoyu kesinlikle öngörmüyorum.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey, çok sağ olun. Bu hafta sona geldik. Nasıl geçti program? Mutlu musunuz?
Ya mutlu değilim yani. Ben hakikaten şu anda Türkiye'de herkesi kapsayan, bir barışı içeren bir anayasa ve bunun Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin itibarına getireceği pozitifleri tartışmak isterdim. Ama işte iki tane terörist çıktı, Lozan dedi, soykırım dedi. Arkalarına da katıksız şeriatçılar işte efendim Lozan şöyledir, böyledir diye laf söylediler. Yani bu Atatürk, Lozan, Cumhuriyet Savaşı, Bağımsızlık Savaşımız. Bunlar Türkiye'nin dokunulmazlıkları ve şeyleri. Yani hassasiyet, mahremiyetleri, Montrö. Bunları tartışmaya açmanın kimsenin bir yararı yok. O kadar büyük bir zaman kaybı ve gündem kirliliği ki bunların hiçbiri olmayacak çünkü. Ama AKP çok büyük yani bunu yönetemeyerek algı yönetimini çok büyük puan kaybetti. Çok da zaman kaybettirdi. Böyle şeyleri ne kadar otoriter bir iktidar olsa dahi halkın rızası olarak olmadan gerçekleştirmek imkansız. Bir noktada halk jürisine hesap vereceksiniz. Halk jürisi şimdi haklı olarak işte ne olacak, Lozan'ı mı iptal edecekler, eski günlere mi dönüyoruz gibi bir korku içine düştü. O yüzden mutlu değilim açıkçası.
Kapatırken güzel bir haber vereyim. Boğaziçi'yi tutuklanan 6 öğrenci serbest bırakılmış.
Doğrudur.
Zaten hiç tutuklanmama yazdı.
Aynen öyle yani. Öteki adamın
Nurettin Yıldız.
Onun tutuklanmasını istemiyorum da kamuoyu önünde görünmesinin engellenmesi.
Üniversite galiba.
Evet yani.
Ege Boğaziçi'nde.
Aynen.
Biraz akıl fikir versin herkese. Ve çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
Herkese sevgiler.